Ayrım 2, sayfa 9. Surani Diyalogları. Biz iki tarafta da olamayız. Çünkü ikisiyiz ve başka biriyiz. İnanmak istemedin. Biz yalnızlığın ta kendisiyiz. Mehmet Yaşın. 31 Aralık 2015, Diyarbakır, Surani. Karlar. Surların, güllerin, çiğnenmiş çimenlerin, yıkık duvarların, delik deşik asfaltın üzerine kar yağıyor. Usul, sakin, yumuşacık, masalsı. Film sahnesi, fotoğraf karesi, tiyatro dekoru bir kar. Bu mevsimde kar yağar mı buralara? Sonbahar gülleri bile henüz solmamışken. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Hayır, o Akdeniz iklimiydi. Peki burası? Bak hatırlayamıyorsun. Belki de hiç okumadınız bu bahsi. Okuduysan da öğrenmemişsin. Aklında kalmamış. Şimdi yakınlaştı ya, o zamanlar uzak. Çok uzak yerlerdi buralar. Çıbanı, akrebi, karpuzu meşhurdu. Bir de eşkıyası. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüzdür diye şiirler okur, şarkılar söylerdik. 23 Nisan müsamerelerinde milli kıyafetlerle şalvar, cepken, oyalı yemeni, rond yaparak halk oyunları oynardık. Ne iklimini, ne dilini, ne insanını bilirdin, ne de surlarını. Çin Seddi'nden sonra en uzun, en yüksek surlar olduğunu, içinde koca bir kent barındırdığını, 82 burcunu, 4 kapısını, havadan bakınca kalkan balığına benzediğini, burçlara çıkan merdivenlerin yürek biçimi girişlerini, buranın şehrin yüreği olduğunu bilmezdin. Şehre ilk geldiğimde bahardı. 45 yıl önce olmalı. Hiçbir özelliği yoktu benim için. Surlar yıkık döküktü. Camiler, yollar, çarşılar bakımsız pejmurdeydi. Bir zamanlar şairlerin, aydınların kenti olduğunu, edebiyat dergileri, şiir dergileri yayımlandığını duyardım. Bölgenin Paris'idir diyenler bile vardı. Ne biçim Paris bu demiştim. Beni etkilememişti. Şehrin ruhunu yakalayamamıştım. Ne kadar uzun zaman geçmiş. Zaman değişti, ülke değişti, şehir değişti. Sen de değiştin. Gençliğimde pervasız, coşkulu, pür ümit, pür inanç gençliğim. İlk gelişimde şehirle ilgilenmemiştim. Elimde üniversiteden aldığım görevlendirme kağıdı, cebimde yardımcı olurlar denilen birkaç adres, Güneydoğu'da toprak mülkiyeti araştırması yapmaya gelmiştim. Yıkık dökük sur duvarlarını hatırlıyorum. Bir de dükkanların önüne dizilmiş kaçak çay çuvallarını. Ulu Camii'yi de hatırlıyorum hayal meyal. Hanefi, Hanbeli, Şafi, Maliki. 4 mezhebin camisi olduğunu yeni öğrendim. Bunlar ilgi alanıma girmiyordu o zamanlar. Sonraki gelişlerim de hep iş içindi. O zamanlar ilgi alanının farklıydı. İşçi sınıfıydı, emekçi halktı, devrimdi. Surlar, kentler, tapınaklar, tarihin hazineleri, doğanın mucizeleri, şehrin yüreğinin atışı ilgilendirmiyordu seni. İnsanlarla bile ilgilenmiyordun. Devrim bir kavramdı. Yaşama anlam veren ütopyanın adıydı. İşçi sınıfı araçtı, manivelaydı. İşçi insan değil, sınıftı seni ilgilendiren. Sen sınıfın öncüsü, kurtarıcısı olmayı seviyordun, insanı değil. Acımasız bir yargı bu. Sadece kendi adıma değil, bütün sol kuşağım adına itiraz ediyorum. İnsanlarla ilgilenmesek, insanı sevmesek, neden fabrikalarda, grevlerde, miting alanlarında, meydanlarda, pamuk tarlalarında, fındık bahçelerinde onlarla birlikte mücadele ediyorduk? Çamurlu yollarını arşınladığımız gecekondu semtleri, yoksulluk kokan emekçi kulübeleri. Ne işim vardı oralarda benim? Amacını sorgulamıyorum. Her şeyi has duygularla yaptın. Sömürü sona ersin, insanlar eşit olsun istiyordun. Daha adil, daha iyi bir dünya düşlüyordun. Ezilenlere, sömürülenlere, dünyanın lanetlilerine kurtuluş yollarını öğretmeye çalışıyordun. Bilinç dışarıdan götürülür diye öğrenmiştin. Ezilenlere, sömürülenlere bilinç götürüyordun. ama onları sevmiyordun. Yüreğinde duymuyordun. Hiçbirinin elini tutmamıştın. Gözlerinin içine bakmamıştın. Birlikte ağlamamış, aşını, ekmeğini bölüşmemiştin. Soyutlamalarla felsefe yapılır, siyaset yapılır. Ama insanın gereğine, toplumun ruhuna varılamaz. Devrime inanıyorduk. Devrimi gerçekleştirmekle yükümlüydük. Devrimci romantiklerdik. 68 Mayıs'ın sloganı "Gerçekçi ol, imkansızı isteydi." Ama devrimin duygusal bir konu olmadığını da biliyorduk. Burjuvaziyi yenmek için işçileri örgütlemek, mücadeleye sürmek gerekiyordu. Ellerini tutmak, gözlerinin içine bakmak, yüreklerine dokunmak işe yaramazdı. Saf dillik olurdu. Bilinçlenmeleri, durumların farkına varıp baş kaldırmaları gerekiyordu. Başka bir dönem, başka bir dünyaydı. Gençlik, umut, masumiyet çağıydı. Hala böyle mi düşünüyorsun? Hem evet hem hayır. O günleri, o günlerdeki beni, umudu, masumiyeti özlüyorum. Bir yandan da nerede yanlış yaptık? Eksik olan neydi diye soruyorum kendime. Bu soğuk taşın, bu beton parçasının üstünde, sessiz, dingin yağan karın altında, kapanmış sur kapılarının önünde böyle yalnız, böyle sessiz, kendi içime büzülmüş otururken eksik parçayı düşünüyorum. O parçayı bulursam burayı daha iyi anlarım. Ruhuna girebilirim, sırrını çözebilirim gibi geliyor. Geçmişimle, bugünümle, kendimle hesaplaşmak istiyorum. Tam yerindesin, tam da bugün. Dinle bak, sesleri duyuyor musun? Duyuyorum, karın ve şehrin sessizliğini delen mermi sesleri. Sesler. Dağların, kırların, denizlerin, şehirlerin kendi sesleri vardır. Bu şehrin de var. Yer yer uyumsuz, yer yer sert. Bazen bir dua, bir yakarış, bazen isyan türküsü. Çok sesli, çok nameliydi şehir. Şimdi sağır sessizliğinde, havası boşaltılmış fanus sessizliğinde, okyanus dibi sessizliğinde, ölüm sessizliğinde. Ard arda ateşlenen silahlardan çıkan mermi sesleri şehri sarıp sarmalayan beyaz sessizliği yırtıyor. Alaca sabahta o seslerle uyandığımda anlamamıştım. Yüzlerce ağaç kakanın ahşabı bir teviye gagalarken çıkardıkları tak tak taklara benziyordu. Ya da yüksekçe bir yerden fırlatılan kalasların yere düşerken çıkardığı tok sese. Burada küçük çocuklar bile ayırt edebilirler hangi sesin hangi tip silahtan çıktığını, yere düşen kalasın gürültüsünün toptan mı, bazukadan mı geldiğini, ses bombasıyla gaz bombasının farkını herkes, hepimiz biliriz. Şehre son uçakla gece geç vakit gelmiştim. Yorgundum. Uyuyabileceğimi sanmıyordum. Ama uyumuşum. Sızmışım demek daha doğru. Otelin sura bu kadar yakın olduğunu bilmiyordum. Bu bölgede açık kalabilmiş son otellerden biriydi. Mümkünse birinci katta bir oda olsun dedim resepsiyondaki genç çocuğa. Odaların çoğu boş zaten. Fazla ses gelmeyen bir oda veriyorum dedi. Teşekkür ettim. Çocuğun hangi seslerden söz ettiğini anlamadın. Taksilerin kornaları, erkenci sokak satıcılarının bağırışları, dükkanlara mal getiren kamyonların gürültüsü sandın. Fazla ses gelmeyen odada gün ağarmadan uyandığımda çatışma çoktan başlamıştı. Silah sesleri miydi diye sordum resepsiyonda uyuklamakta olan gence. Anlamsız bir soruydu. Başını salladı, cevap bile vermedi. Kahvaltı salonu sur tarafına bakıyordu. Kale duvarları, burçlar, kapılar görünmese de oradan burada yükselen dumanları görebiliyordum. Yakıyorlar, dedi çocuk ilgisiz bir sesle. Sonra bir patlama oldu. Camlar titreşti. Resepsiyon görevlisi derince bir nefes aldı, koltuğuna kaykıldı. Savaşta, bombardıman altında, çatışmanın ortasında nasıl yaşar insanlar diye düşünürdüm hep. Demek ki alışılıyor. Kötüye alışılmaz, tahammül edilir. Nereye kadar? Umudun tükendiği yere kadar. Sen de bu yüzden buradasın. Umudu henüz tüketmediğin için. Sahi neden buradayım ben? Sanırım aslında kendime bir iyilik yapmaya geldim. Göğsüme çökmüş ağırlıktan kurtulmaya, vicdanımı yıkamaya, başkalarının günahlarının bedelini ödemeye. Bilirsin, bazen başkalarının suçlarının ağırlığını duyarız. O suçlarda, günahlarda payımız yoktur. Ama künyemiz suçlu muktedirlerin nüfus kütüğünde yazılıdır, biliriz. En azından ötekilerin bizi öyle gördüğünü. Yerini kendin seçmedin. Üstelik hep mağdurların, ezilenlerin yanında olmaya çalıştın. Mazlumu savundun. Evet ama öteki tarafa, mağdurun tarafına da geçmedim. Kendi cephemden konuştum. Ezileni, ezenler tarafında kalarak savundum. Muktedirlerin hışmına uğradım, bedel ödedim. Ama bu bile bir ayrıcalıktı, bir övünç vesilesiydi. Sözlerimin tavizsiz sertliği cesaretimden değil, yer aldığım tarafta kendi ayrıcalıklı konumumun sağladığı özgüvendendi. Bakın ey ötekiler, bakın ben nasıl da kahramanca sizleri savunuyorum. Kendini fazla didikliyorsun. Kendine karşı haksızlık yapıyorsun. Sur'da Kürt doğmamak, 1915'te Ermeni olmamak senin suçun değil. Batı'da Türk doğmamak da buradakinin suçu değil ama bak suça dönüşüyor. İnsanlar bu suçu işledikleri için ölüyor, öldürülüyor. Burada Sur içinde gelen çatışma seslerini dinlerken kendi vicdanımla baş başa yapayalnızım. Şairin dediği gibi ikisiyim ama hiçbiriyim. Hem öteki hem de kendim nasıl olurum? Ne kendime ne de ötekine yabancılaşmadan, haken gibi ortada da durmadan nasıl sağlarım bütünlüğümü? Taraf ol, bak o zaman her şey nasıl kolaylaşacak. Taraf olursan kendinle barışacaksın, rahatlayacaksın. Kimden yana taraf? Ben zaten tarafım. Baskıya, zulme, muktedire karşı ezilenden, mazlumdan, halktan yana taraf oldum hep. Şimdi de öyleyim. Hendeklerde, barikatlarda, dağlarda, savaşanlardan yana taraf olmaktan söz ediyorum. Yargılamadan ama demeden, yanlışlarını da kabullenerek. Tek gözümle bakmamı istiyorsun. Ölü canlar arasında ayrım yapmamı, gerçeğin bir yanını karartmamı, sezdiklerimi kendimden bile saklamamı istiyorsun. Zulmü gör, bu halkın kılcal damarlarına işlemiş acıları gör. İsyanımızı anla, kendi gözlerini bırak, buradan bizim gözlerimizle bak diyorum. Bunun için geldim. Acıları yaşandığı yerde yaşayanlarla paylaşmak, yüreğimde duymak için. Yine de çatışma varsa iki taraf vardır ve savaşta kimse temiz kalamaz. Saldırıya uğrayan tarafla saldırganı bir tutamazsın. Kendini savunanla can alan arasında eşit mesafede tarafsız kalamazsın. Tabii ki bir tutmuyorum ama kurbanlar arasında ayrım yapmamı isteme benden. Ölen kim olursa olsun, yaşasın ölüm diye haykıramam. Canını koruyanla can alanın sorumluluğu tabii ki eşit değildir. Kendini savunanın yanında yer alırız. Can alanı lanetleriz. Ama ölümde herkes eşitlenir. Buraya gelirken asıl olan hayattır diye çıktık yola. Taraf ol demiştin ya, yaşamdan, insandan, candan yana tarafım. Bu şairane söz bütün haklılığına, bütün doğruluğuna rağmen uzaklardan gelen güzel bir şarkı gibi havada asılı kalıyor. Kurşun sesleri, top sesleri, patlayan bombaların sesleri arasında kaybolup gidiyor. Ben duyup da şarkıya katılasam bile Sur içinden, hendeklerden, dağlardan duyulmuyor. Biliyorum, burada insanlar silah sesleriyle yatıp bebeler top atışlarıyla uyanırken ölen ya da öldüren benim çocuğum mu sorusu anaların yüreğini bur gibi oyarken şu günlerde en önemli sorun, en yakıcı istek içerideki ölüleri alabilmek, onları bir mezar sahibi yapabilmekken asıl olan hayattır demenin yetersiz kaldığını biliyorum. Yine de hepimizin yüreğine iyi geliyor bu söz. Aramızda bağ kuruyor, bizi birleştiriyor. Sonrasını bilmiyorum. Fazla düşünüyorsun, fazla inceliyorsun. Tipik aydın hastalığı, doğal olmaya çalış. Neysen öyle olmaya. Bir zamanlar seviştiğim bir erkek de böyle demişti bana. Fazla düşünüyorsun, fazla didikliyorsun kendini demişti. Yasak bir aşktı, kendimi suçlu hissediyordum. Tam da bu işte, şimdi burada yaşadığında bir çeşit yasak aşk. Bak artık sesleri ayırt edebiliyorum. Obüslerin sesinin inşaattan düşen kalaslar olmadığını, ard arda kurşun seslerinin ağaç kakanlardan çıkmadığını biliyorum. Şimdi şehrin sesi ağır bir can çekişme, bastırılmış bir ölüm çığlığı. Dumanlar. Burada durmuş surların ardından yükselen dumanları seyretmek ne garip. Korkunç demek daha doğru galiba. Ama bak insanlar başlarını çevirmeden, bakmadan geçip gidiyorlar. İlgisizlikten değil, görmek istemediklerinden. Çünkü onlar dumanların nereden çıktığını, yangının nerede olduğunu kestirebiliyorlar. Mesela ben, içeri giremiyorum ama çocukluğumda gazozla sakız aldığım bakkal dükkanının, okuluma yakın kırtasiyecinin, arka sokaktaki kuyumcunun yanıp yıkıldığını biliyorum. Yürek gözüyle görüyorum. O kara dumanlar benim göğsüme doluyor, boğuluyorum. Ama görmemiş gibi yapıp susuyorum. Bunu anlayamazsın. Anlamaya geldim. İlk görüştüğümüzde bizi yalnız bıraktınız, kaderimize terk ettiniz, zalimin önüne attınız demiştin öfkeyle, sitemle. Utanmış, ezilmiştim. Elini tutup kale kapısına birlikte yürümeye, çocukluğunun surunu seninle dolaşmaya, şehrin ruhunu keşfetmeye geldim. Bir zamanlar önünden geçip de göremediğim, fark etmediğim, değerini bilemediğim ne varsa görmek, sokak aralarında kaybolmak, şadırvanlı avlularda tavşan kanı çayımı yudumlamak, benzeri yoktur dediğin o salaş kebapçıda kebap yemek, senin Ermeni kuyumcundan bir çift küfe almak, daracık sokaklarda dolaşmak, insanlarla konuşmak, şehrin ruhunu hissedebilmek isterdim. Bu anlattıkların turistik klişeler, oryantalist özlemler. Turistler görürler, öğrenirler, not alırlar, hayran kalırlar, ilginç bulurlar, anın havasına kapılıp sırtımızı sıvazarlar ama şehrin ruhuna erişemezler. Şehrin ruhu kale burçlarının, sur duvarlarının ardında, daracık sokaklardaki yoksul kulübelerde, kadim tapınaklarda, eski hanlarda, binlerce yıllık söylencelerde, sessiz kederlerde, utangaç umutlarda, bir de kabaran isyanda gizlidir. Şehrin ruhuna varmak için korkarım geç kaldın. Sur kapıları mühürlendi, girişlerinde ejderhalar bekliyor ve içeride çocuklarla birlikte şehirde ölüyor. Yaşayan neydi? Ölen nedir senin için? Nasıl anlatırdın kendi şehrini bir yabancıya? Benim özlemlerim ne kadar turistikse senin duyguların da o kadar romantik, gerçeküstü, hatta mistik. Şehrin kalbi dediğin yeri anlat bana, senin sur içini anlat. Çocukluğum, ilk gençliğim, ilk aşkım. Yasak kitaplar ısmarladığım kitapçı amca, işten çıktıktan sonra bir çay içmeye uğradığım, gazeteleri karıştırıp iki arkadaşla ayaküstü sohbete daldığım kahve, babamın manav dükkanının çürük elma kokusu, kucağımda taşıdığım yaralı çocuğun derin kara gözleri, paramız olduğunda gittiğimiz kebapçı, vitrinine bakıp yalandığımız baklavacı, annemin dilsizliği, kendi dilimi konuşamamaktan duyduğum utanç, katıldığım mitingler, yediğimiz gazlardan baygın düştüğümüz caddeler, meydanlar, erkek kardeşimin vurulduğu köşe başı, babamın işkenceden öldüğü zindan, umudu tutuşturan nevroz ateşleri, çocuklarımı gezdirdiğim sokaklar, çöp toplayan aç çocukların geldiğimi görünce etrafımı sarmaları, bunun gibi şeyler işte. Şehir değil, kendini anlatıyorsun. Hepimiz kendi şehrimizi anlatırken kendimizi anlatırız. Hepimiz kendi şehrimize benzeriz. Belki de bu yüzdendir ne kadar yakınlaşsak da birbirimize yabancı kalmamız, ötekiliğimiz. Ötekiliğimizi aşmak için geldim. Senin gözlerinle görmeye, tanımaya, içimde duymaya, seni anlamaya, sen olmaya geldim. Yangınlardan yükselen dumanları görüyorum. Çatışma seslerini, patlama seslerini, şehrin üzerinde durmaksızın uçan helikopterlerin gürültüsünü duyuyorum. Gazdan etkilenen çocukların sokak aralarında kaçışırken zafer işareti yaptıklarını, çocukları sur içinde çatışan kadınların beyaz başörtüleri, rengarenk ama ille de sarı kırmızı yeşil giysileriyle sur kapılarına yürüdüklerini, kepenkleri kapalı dükkanları, ıssız kalmış çarşıları, suskun insanları gördüm, biliyorum. Hiroşima Sevgilim filminin o unutulmaz repliğini hatırlıyor musun? Sen Hiroşima'da da hiçbir şey görmedin diye tekrarlar. Hiroşima'yı yaşamış Japon mimar Fransız sevgilisine. Sen surda hiçbir şey görmedin sevgili arkadaşım. Sen bu şehirde hiçbir şey görmedin. Şehrin ruhunun nasıl vurulduğunu, cinayetin nasıl işlendiğini görmedin. Sur sana kendini ayan etmez. Gördüğünü sandığın, vicdanın aynasına yansıyan suçluluk duygusu. Haklısın, ben surda henüz bir şey görmedim. Cizre'de, Silopi'de, Silvan'da, ben Hiroşima'da da hiçbir şey görmedim. Burada ben yabancıyım. Ev sahibi sensin. Beni sen yönlendireceksin. Göremediğimi sen bana göstereceksin. Gelmeye cesaret ettim. Anla bunu. Hayır, savaştan, çatışmalardan, baskıdan, korkmaktan değil, gerçeği görme korkusundan söz ediyorum. Neden korkarsın ki gerçeği görmekten? Gelirken yüreğine, vicdanına güvendiğim, buralarda olanları televizyon ekranlarında seyrederken kahrolduğunu bildiğim bir arkadaşımı aradım. Oralara gidiyorsunuz da neden bana haber vermedin demesin diye. Gelemem, cesaret edemem dedi. Şaşırdım, bize bir şey olmaz, kimsenin hedefi değiliz falan diye anlatmaya çalıştım. Ne dedi biliyor musun? Görürsem ve gerçek senin anlattığın, onların anlattığı gibiyse değerlerimi, düşüncelerimi değiştirmem gerekir. Kendimle hesaplaşmam, kendi mahallemi terk etmem gerekir. Buna cesaretim yok dedi. Gerçeği görmeye cesaret etmek bazen güç olur, biliyorum. Hele de dışarıdan bakarak görmek. Gerçeği ne dışarıdan ne de içeriden olduğu gibi görebiliyoruz. Gerçeğe herkesin kendi doğruları, kendi haklılıkları bulaşıyor. Sorun da bu zaten. Ayrım sonu, sayfa 21.